Ayrım 22, Kontrterörle Örgütlenmesi 2. Perit İlsever, sayfa 361. 1997, 5 Ocak. Susurluk Komisyonu'na ifade veren özel timin kurucularından Korkut Eken, devletin Abdullah Çatlı'yı 12 Eylül 1980'den önce de kullandığını söyledi. 6 Ocak. MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür, Susurluk Komisyonu'na her tip insanı kullanabildiklerini söyledi. 21 Haziran. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, yeni hükümet kurma görevini ANAP lideri Mesut Yılmaz'a verdi. 13 Temmuz, ANAP lideri Mesut Yılmaz, Başbakanlığındaki 55. Ana Sol D hükümeti güven oyu aldı. 17 Temmuz, Genelkurmay Askeri Savcılığı, Çiller'in CIA hesabına casusluk yaptığı iddialarıyla ilgili olarak soruşturma açtı. 1998, 17 Ocak, Anayasa Mahkemesi Refah Partisi'ni kapattı. 15 Ekim, CHP'nin TBMM'de açıkladığı Korkmaz Yiğit Çakıcı kaseti Ankara'yı sarstı. 1999. 4 Ocak. Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği açıklaması, farklı düşüncelere sahipmiş gibi göstererek komutanlar arasında nifak sokmanın beyhude gayretler olduğu belirtildi. 17 Ocak. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in kurduğu azınlık hükümeti, 188 red oyuna karşılık 306 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden güven oyu aldı. 16 Şubat. PKK lideri Abdullah Öcalan, Kenya'nın başkenti Nairobi'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 18 Şubat, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yaptığı yazılı açıklamada terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının kardeşlik ve barış için büyük fırsat olduğuna dikkat çekti. ABD'nin Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurulması ve Türkiye'nin de bu süreci desteklemesi için baskı yaptığını vurgulayan Perinçek, bunu Türkiye'nin himayesi olmadan gerçekleştiremeyeceğini ABD'de biliyor. Kuzey Irak'ta ABD'nin güdümüne girmek Türkiye'nin felaketi olur. Bize dayatılan mafya tarikat rejimidir. Türkiye, ABD'ye dayatmasına teslim olmamalıdır, dedi. 7 Nisan, TSK Kuzey Irak'ta sınır ötesi operasyon başlattı. 3 Mayıs, Cumhurbaşkanı Demirel, 57. hükümeti kurma görevini DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e verdi. 7 Mayıs, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Fazilet Partisi hakkında kapatma davası açtı. 23 Mayıs, CHP'nin 9. Olağan Kurultayı'nda başkanlığa Altan Öğmen seçildi. 28 Mayıs, DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit Başkanlığı'nda kurulan 57. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından onaylandı. 19 Haziran, İşçi Partisi Genel Başkanı Hasan Yalçın, Fethullah Gülen hakkında hazırlanan raporların basına yansımasının ardından, Cumhurbaşkanı Demirel, Başbakan Ecevit ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin'in Fethullah Gülen'den aldıkları ödülleri geri vermelerini istedi. 13 Ağustos, Başbakan Bülent Ecevit, TBMM'de gazetecilere yaptığı açıklamada uluslararası tahkime ilişkin anayasa değişikliği konusunda bazı çevrelerin kaygı duyduğunu belirterek, "Kaygıları saygıyla karşılıyorum, o kaygıların gereksiz olduğunu uygulamalarla göreceğiz," dedi. 28 Eylül, TSK birliklerinin dün KDP peşmergeleriyle birlikte Kuzey Irak'taki PKK kamplarına başlattığı operasyon sürüyor. 21 Ekim, Cumhuriyet yazarı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Taner Kışlalı, bombalı bir suikast sonucu yaşamını yitirdi. 13 Aralık, Ankara Birnoğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi, PKK'ya yardım ettikleri gerekçesiyle yargılanan İHAD eski genel başkanı Akın Birdal ile İP Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında delil yetersizliği sebebiyle beraat kararı verdi. 2000, 6 Nisan, Aydınız Dergisi tarafından düzenlenen 2. Avrasya Konferansı, 18 ülkeden 33 partinin temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da başladı. 8 Nisan, 2. Avrasya Konferansı sonuç bildirgesi, İP Genel Başkanı Doğu Perinçek tarafından okundu. ABD'nin siyasal, ekonomik, ideolojik, kültürel ve askeri düzlemde baskı ve dayatmalar yaptığını, ulusal bağımsızlık ve egemenliği ortadan kaldırmaya çalıştığını söyledi. 5 Mayıs, Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer, 10. Cumhurbaşkanı seçildi. 13 Ekim, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, düzenlediği basın toplantısında ABD'nin sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısının tam metnini kamuoyundan sakladığını söyledi. 10 Aralık, Ecevit gazetecilere cezaevlerine yönelik gerçekleştirilen hayata dönüş operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Operasyonlarla cezaevleri, devlete meydan okunan terör karargahları durumundan çıkartıldı. 24 Temmuz, Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, Milliyet Gazetesi'nin sorularını yanıtladı. MGK'nın sivil üyelerle genişletilmesi önerisine destek vererek, isterse 100 sivil olsun, hiçbir sakıncası yok dedi. 2001, 18 Ocak, Fransa parlamentosu sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısını kabul etti. 19 Şubat, MGK, Cumhurbaşkanı Sezer ile Başbakan Ecevit arasındaki tartışma nedeniyle yapılamadı. 2 Mayıs, Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Büyükanıt ile ilgili komutanlar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan ile görüştüler. Görüşmede Telekom'un özelleştirilmesinden duydukları rahatsızlığı ilettiler. 22 Haziran, Anayasa Mahkemesi, FP'yi laik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemlerin odağı olduğu gerekçesiyle 3 red oyuna karşılık 8 kabul oyuyla temelli kapattı. 1 Temmuz, Cumhurbaşkanı Sezer, Uluslararası Tahkim Yasası'nı onayladı. 21 Ağustos, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 6 üyenin kurucu üyelikten çıkarılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. 2002, 9 Ocak, Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Afganistan'da kurulan geçici yönetimden korunması için oluşturulan ISAFA, Uluslararası Güvenlik Yardım Gücü, ilk aşamada 261 askerle katılacağı bildirildi. 11 Ocak, Ecevit, Associated Press Ajansı'na demet verdi. Kuzey Irak'ta kurulması muhtemel olan Kürt Devleti, Türkiye'nin bütünlüğüne bir tehdit olabilir, buna asla izin vermeyiz. 19 Şubat, İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın, Dışişleri Bakanı İsmail Cem ve bazı bakanlık bürokratları hakkında AB Türkiye temsilcisi Karen Fogg'la gizli bilgi alışverişinde bulundukları iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 7 Mart, Tuncer Kılınç, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Türkiye AB'den en ufak bir yardım görmedi. Türkiye, Rusya ve İran'ı da içine alacak şekilde bir arayış içinde olmalı. 4 Mayıs, Başbakan Bülent Ecevit, sindirim sistemindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi altına alındı. 8 Mayıs, Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu, sınır tanımayan gazeteciler örgütü RSF tarafından basın düşmanı ilan edildi ve fotoğrafı Paris'te bir tren istasyonunun zemininde sergilendi. İşçi Partililer, Kıvrıkoğlu'nun fotoğrafının çiğnenmesine izin vermeyerek yerden kaldırdılar. 12 Temmuz, Ecevit hükümetinde daha önce Dışişleri Bakanlığı yapan İsmail Cem Başkanlığı'nda Yeni Türkiye Partisi kuruldu. 3 Ağustos, Orgeneral Hilmi Özkök Genelkurmay Başkanı oldu. Şener Er Uygur Jandarma Genel Komutanlığı'na getirildi. 3 Kasım, genel seçimler yapıldı. AKP %34.43, CHP %19.41, DYP %9.54, MHP %8.35, AKP 365, CHP 177, Bağımsız 8 milletvekili. 2003, 8 Ocak, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt dayanağını anayasanın 125. maddesinden alan yaş kararlarına şerh konulmasını anayasa ihlali olarak nitelendirdi. 1 Mart, Irak'a asker gönderme tezkeresi TBMM'de reddedildi. 15 Mart, 59. hükümeti kurmakla görevlendirilen AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlık görevini Abdullah Gül'den devraldı. 4 Temmuz, Kuzey Irak'ta Amerikan birlikleri tarafından Türk askerinin başına çuval geçirildi. 20 Ağustos, 1. Ordu Komutanlığı'ndan emekli olan Orgeneral Çetin Doğan, Irak'a asker göndermesi konusundaki yayınlar sebebiyle bazı yayın organlarını mütareke basını olmakla suçladı. 15 Kasım, İstanbul'da Şişli'deki Bet İsrail ve Kule Dibi'ndeki Neve Shalom sinagoglarına bomba yüklü araçlarla intihar saldırısı düzenlendi. Eş zamanlı olarak meydana gelen patlamalarda 25 kişi öldü, 303 kişi yaralandı. 2004, 27 Ocak, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin dıştan Kıbrıs ve Kuzey Irak, içten başta hükümet mevzilerinin olmak üzere irtica ve bölücülük tarafından kuşatıldığını belirtti. 24 Nisan, Kıbrıs'ta Annan Planı referandum sonuçları, Türkler %64 evet, %35 hayır, Rumlar %76 hayır, %24 evet. 27 Ağustos, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'a devreden Orgeneral Aytaç Yalman, törende yaptığı açıklamada Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki en kritik dönemden geçtiğini belirtti. 17 Aralık, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan AB zirvesinde Türkiye ile AB arasında tam üyelik müzakerelerinin 3 Ekim 2005'te başlatılması kararı alındı. 2005, 3 Ekim, Türkiye ile AB arasında tam üyelik müzakereleri başladı. 5 Ekim, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yaptığı açıklamada AB müzakere çerçevesinin imzalanmasıyla Lozan Anlaşması sona erdiriliyor dedi. 18 Ekim, Danıştay İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e suikast girişiminde bulundukları iddiasıyla MİT eski müsteşarları Sönmez Köksal, Şenkal Atasogun, Mehmet Eymür ve Kaşif Kozanoğlu hakkında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın soruşturma izni vermeme kararını kaldırdı. 22 Aralık, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul'da yaptığı açıklamada eski MİT Müsteşarı Şenkal Atasogun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar'ın ABD'nin Türkiye'ye yönelik federasyon planı uygulamasında özel görev üstlendiğini öne sürdü. 2006, 5 Mart. Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt, Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya'nın Şemdinli olaylarıyla ilgili olarak hazırladığı ve içerisinde kendisine yönelik ifadelerin de yer aldığı iddianameye ilişkin olarak, "Ben bu nedenle yargılanmaktan gurur duyarım. Üstelik çıkar, o mahkemede avukatlığını bizzat kendim yaparım. Çünkü bu benim için gururdur. Biz bu yola hayatımızı koyduk. Neye mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına. Bugüne kadar bu dava için dağlarda çarpıştık. Mahkeme kürsüsünde de fikirlerimizi söyleriz," dedi. 20 Nisan, HSYK Şemdinli iddianamesini hazırlayan Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya'yı mesleki tarafsızlığını yitirdiği, mesleğin onur ve şerefini bozduğu gerekçesiyle meslekten ihraç etti. 17 Mayıs, Danıştay 2. Dairesi'ne yapılan silahlı saldırı sonucu Danıştay Yargıcı Mustafa Özbilgin öldü, daire başkanları ve 3 üye de yaralandı. 15 Temmuz, Askeri Yargıtay Deniz Kuvvetleri eski komutanı, emekli Oramiral İlhami Erdil hakkında verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezasını onayladı. 4 Ağustos, yaş sonucu Genelkurmay Başkanı olan Yaşar Büyükanıt, NTV'ye yaptığı açıklamada, "Asla TSK'dan terörle mücadele amacıyla bir tek asker bile Afganistan'a gidemez," dedi. 12 Ekim, Fransa Ulusal Meclisi sözde Ermeni soykırımı iddialarını reddetmeyi suç sayan yasa teklifini kabul etti. 2007, 19 Ocak, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, İstanbul'da gazete binası önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. 4 Mart, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İsviçre'de sözde Ermeni soykırımı iddialarını reddetmesi nedeniyle hakkında açılan davaya katılmak üzere Züriye hareketinden önce İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "Soykırım yalanını inkar edenleri cezalandıran yasayı İsviçre'de kaldıracağız," dedi. 14 Nisan, ADD öncülüğünde çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen ve yüz binlerce kişinin katıldığı Ankara'da Tan Doğan Meydanı'nda Cumhuriyet mitingi yapıldı. 29 Nisan, İstanbul Çağlayan'da yüz binlerce kişinin katılımıyla Cumhuriyet mitinglerinin ikincisi düzenlendi. 9 Mayıs, Cumhurbaşkanı'nı seçemeyen meclis 22 Temmuz'da seçim kararı aldı. 22 Mayıs, Ankara'nın Ulus semtindeki Anafartılar Çarşısı'nda meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi öldü, 80 kişi yaralandı. 22 Temmuz, genel seçim, AKP 341, CHP 111, MHP 71, Bağımsızlar 27 sandalye. 28 Ağustos, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül, 11. Cumhurbaşkanı seçildi. 19 Aralık, İsviçre Federal Mahkemesi, Lozan Ceza Mahkemesi'nin İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında Ermeni soykırımını inkar gerekçesiyle 90 gün hapis karşılığı verilen para cezasını onayladı. 2008, 22 Şubat, Genelkurmay Kuzey Irak'a sınır ötesi harekat başlattı. 14 Mart, Yargıtay Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, AKP hakkında laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu suçlamasıyla kapatma davası açtı. 24 Mart, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ergenekon tertibi kapsamında tutuklanarak Bayrampaşa cezaevine kondu. 30 Temmuz, AKP kapatma davası sonuçlandı. Mahkeme AKP'nin laiklik karşıtı eylemlerin odağı haline geldiğini saptadı. AKP kapatılmadı. Partinin hazine yardımının kesilmesine karar verildi. Kontrgerilla yayınında adı geçen şahıslar. A. Engin Atayunal, MİT mensubu, SBF mezunu. Yüzbaşı Yavuz Mike takma adıyla tanınıyor. Ankara Güvercinlik'te ve Mamak'taki 28. Tümen'de görev yaptı. 1971-1973 yılları arasında işkencelerde görev aldı. Atayunal'ın işkence uyguladığı bazı kişiler Ercan Enç, Doğu Perinçek, Şule Perinçek, Halil Berktay, Fatma Gül Berktay, Nuri Çolakoğlu, A. Gürcün Kumrulu, Mehmet Cengiz, Nejat Bayramoğlu, Faysal Karaçalı, Kerem Çalışkan, Leyla Yurdakul. Abdullah Argun, Ankara'da beşli grup içindeki en ilginç kişi. Erim hükümetinin başkan yardımcısı Sadi Koçeş'in bacanağı Abdullah Argun'du. 30 Ocak 1978 tarihli Hürriyet gazetesi bu kişi hakkında şunları yazıyordu. Başbakan eski yardımcılarından Sadi Koçaş, MİT'in işkence olaylarına karıştığını, o zamanki başbakanın kontrgerillaya ilişkin emri verdiğini açıklamakta ancak bir akrabasından hiç söz etmemektedir. Bu şahıs işkence olaylarına karışmıştır. MİT gizli zabıtlarında da bu olay yer almıştır. Bu olayda adı geçen şahıs MİT mensubu Abdullah Argun'dur. Abdullah Argun 1940 Harp Okulu mezunu eski bir süvari subayıydı. Aynı zamanda Sadi Koçaş'ın sınıf arkadaşıydı. Argun, Koçeş'in anılarında sözü edilen ve Koçeş'e eski MİT müsteşarı Fuat Doğu ile ilgili bilgileri veren kişiydi. Abdullah Argun'dan çeşitli olaylarla ilgili olarak basında isim verilmeden çok söz edildi. Bu olaylardan biri kurye çantasının kaybı olayıydı. Abdullah Argun, Moskova'ya giderken kurye çantasını kaybediyor ve suçu Fevzi İlkay'ın üstüne yıkıyordu. İkinci olay ise Ecevit'in telefonunun dinlenmesi olayıydı. 1973 Ekim seçimlerinden sonra gerçekleşen olayda telefonun Ecevit'ten önce bir MİT mensubuna ait olduğu açığa çıkmıştı. İşte o zaman ismi açıklanmayan bu kişi de Abdullah Argun'du. Üçüncüsü bir subayın terfini önlemek için düzenlenen sahte teyp bandı olayıdır. Köfteci Bedri adındaki şahısla birlikte teyp montajı yaparak söz konusu şahsın karısının gizli ilişkileri olduğu izlenimini yaratmak isteyen MİT görevlisi de Abdullah Argun'du. Argun, bandı eski Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a dinletmiş ve işte tayin etmek istediğiniz adamın aile hayatı demiştir. Dördüncü olay, Abdullah Argun'un daha önce tanıttığımız Nuri Gündeş ve Süleyman Yenilmez ile beraber giriştiği Ankara Funda ve Milka Pastaneleri maceralarıdır. Argun buralardan soruşturma bahanesiyle topladığı fahişeleri MİT'in çeşitli adreslerine götürmekle tanınıyordu. Abdullah Argun'un adını sık sık gündeme getiren başka bir olay da Argun'un atına olan düşkünlüğüydü. 12 Mart döneminde Ankara'daki beşli grup içinde Argun'un görevi planlamaydı. Operasyonların ve işkencelerin düzenlenmesinde baş sorumlulardandı. İşkence sırasında Argun kurtarıcı pozlarında devrimcilerin moralini bozmak ve teslimiyet eğilimi yaratmak amacı güdüyordu. Böylece belki de ileride sorumluluktan kurtulma imkanı bulacağını zannediyordu. Argun 12 Mart'tan sonra hizmetlerinin karşılığı olarak bir dönem Dış Haber Toplama Dairesi Başkanlığı yaptı. 1978 yılında ölmeden önce MİT Plan Dairesi Başkanıydı. MC döneminde Argun, MİT içindeki MC destekçilerinin yanında yer aldı. Eski Sağlık Bakanı Kemal Demir'in de akrabası olan Abdullah Argun, zayıf, kuru, dik kır saçlı, sinirli bir tipti. Abdullah Aymaz, İsmail Yediler. Fethullah Gülen'in Avrupa imamıydı. 1978'de yayınlanmaya başlayan Sızıntı dergisinde yazıları yayınlanan Aymaz, Zaman gazetesinde genel yayın yönetmen yardımcılığı ve yazarlık yapmıştır. Abdullah Çatlı, Çiller özel örgütü elemanı, ülkücü terör çetesi mensubuydu. Susurlu kazasında öldü. 1977'de Ülke Ocakları Ankara İl Başkanı, 25 Mayıs 1978'de de Ülkücü Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcılığına seçildi. 11 Temmuz 1978'de Ankara'da Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Doçent Doktor Bedrettin Cömert'in öldürülmesi olayının faili olarak Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nce hakkında gıyabi tevkif kararı verildi. 23 Ağustos 1978'de Sakarya ilinde yakalandı ve gözaltına alındı. Abdullah Çatlı'nın 9 Ekim 1978'de de Ankara ile Bahçeliyevler semtindeki 7 tiplinin öldürülmesi olayının planlayıcısı ve baş sorumlusu olduğu iddialarına ilişkin tutuklama kararı olayın üzerinden 4 yıl 4 ay geçmesinden sonra gerçekleştirilebildi. Çatlı, 12 Eylül darbesini izleyen aylarda yurt dışına çıktı. Bulgaristan ve Viyana'da bir süre kaldı. 22 Şubat 1982'de İsviçre'de Mehmet Özbay adına düzenlenmiş pasaport ile yakalandı. Ancak serbest bırakıldı. 22 Ekim 1983'te Paris'te MİT ile ilişkiye geçtiği ve Atalay'a karşı 5 eylemde kullanıldığı MİT resmi belgelerinde yer aldı. 22 Ekim 1984'te Paris'te yakalandığında üzerinde Hasan Kurtoğlu adına düzenlenmiş bir pasaport vardı. Çatlı Fransa'da 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 16 Eylül 1985'te Papa suikasti davasında tanık olarak konuştu. Oral Çelik'in suikast ile ilgisi olmadığını, Ağca'nın Bulgar ajanı olabileceğini iddia etti. Çatlı kısa bir süre sonra Fransa tarafından 7 yıl ceza aldığı İsviçre'ye iade edildi. 21 Mart 1990'da Bostadel cezaevinden kaçtı. 1993'te Türkiye'ye gelen ve taşıdığı Şahin Ekli adına düzenlenmiş pasaport ile gözaltına alınan Çatlı, aynı tarihte serbest bırakıldı. Çatlı'nın 26 Nisan 1996'da Ömer Lütfü Topal ile aynı uçakta Kıbrıs'a gittiği ve aynı otelde kaldıktan sonra 1 Mayıs 1996'da geri döndüğü de kayıtlardan ortaya çıktı. Çatlı 1996'da Balıkesir'in Susurluk ilçesi yakınlarındaki kazada öldü. Kaza sırasında Çatlı'nın yanında arka sol tarafta oturan Gonca Uz ve arabayı kullanan emniyet müdürü Hüseyin Kocadağ da Ölmüştür. Mercedes'in içindeki 4 kişiden sadece o zamanki DYP milletvekili olan Sedat Edip Bucak sağ olarak kurtulabildi. Abdullah Çorbacıoğlu, albay, Ankara Merkez Komutanlığı'nda görevliydi. Abdullah Kuloğlu, tümgeneral, 28. Tümen Komutanı ve doğrudan Tevfik Türünk'ten emir alıyordu. 28. Tümen'in imkanlarını kontrgerillanın hizmetine sundu. Özal'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde Çankaya danışman yardımcısıydı. Abdullah Süllük, tetikçi, adının karıştığı çok sayıda cinayet nedeniyle ölüm makinesi olarak anılan, 14 cinayetle çok sayıda yaralamadan sorumlu tutulan Abdullah Süllük, Ramazan Ateş'in öldürülmesi eyleminde azmettirici olduğu gerekçesiyle İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 15 Haziran 1998'de müebbet ağır hapis cezasına çarptırılmıştır. Abdurrahman Buğday, ülkücü mafya ile ilişkiliydi. 29.1979 tarihinde Malatya'da mühendis Hüseyin Tuluk'u öldürdüğü, 20.12.1979 tarihinde şoför Şahverdi'yi öldürdüğü, 3.12.1979 tarihinde Malatya'da Baki Kulaksız öldürdüğü, Barbaros İlkokulu öğretmenlerinden eski Töbder üyesi Bektaş Mutlu'nun öldürüldüğü 1987 itibariyle Almanya, Hollanda, Fransa'da Türk Kültür ve İbadet Derneği'nde faaliyet gösterdiği bilinmektedir. Abdülgani Kızılkaya, Sedat Bucağ'ın koruması ve şoförüydü. Abdülkadir Aksu, emniyetteki tarikatçı örgütlenmenin bir numaralı ismiydi. 1973-1976 yılları arasında Sarıkaya Kaymakamlığı, 1 Eylül 1976, 9 Ekim 1977 tarihleri arasında Kahramanmaraş Vali Vekilliği ve 1980 Eylül ayına kadar Merkez Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 29 Ağustos 1980 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Rize Valiliğine 17 Ekim 1980 tarihli kararname ile de Merkez Valiliğine atanmıştır. Rize Valiliği sırasında Belediye Başkanlığı görevini de yürüttü. 9 Şubat 1984, 18 Eylül 1987 tarihleri arasında Gaziantep Valiliği yapan ve 1985 yılında yılın bürokratı seçilen Abdülkadir Aksu, 29 Kasım 1987 tarihinde Anavatan Partisi'nden 18. dönem Diyarbakır Milletvekili seçildi ve Aralık 1987 tarihinde de Anavatan Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilliği görevine getirildi. 31 Mart 1989 tarihinde İçişleri Bakanlığı atandı ve bu görevini 24-6-1991 tarihine kadar yürüttü. 24 Aralık 1995'te ANAP Diyarbakır Milletvekili olarak parlamentoya girdikten kısa bir süre sonra ANAP Grup Başkan Vekilliğine, daha sonra da GAP'tan sorumlu Devlet Bakanlığı'na getirildi. 16 Ağustos 1996 tarihinde ANAP'tan ayrılarak RP'ye katıldı. RP GİK üyesi ve genel başkan yardımcılığına getirildi. RP'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasından sonra FP'ye girdi. Fazilet Partisi'nin kapatılmasından sonra yeni kurulan AKP'ye katıldı. Halen AKP'de genel başkan yardımcısı ve İstanbul Milletvekili olarak görevini sürdürmektedir. 22. ayrımın sonu, sayfa 375.